Yeraltı Hafıza. No Replika Kolektif hazırlıyor ve sunuyor.
Herkese iyi akşamlar. Ben Janset Karabin ve
Zeynep Rojda Güvenç.
Bu akşam yanımızda Zafer Yalçınpınar var. Daha önce de açıkladığımız gibi. Zafer merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Heyecanlı.
Heyecanlı. Biraz apar topar girdik yayına, belki de o yüzden ama eminim konuşmaya başladıkça zaten rahatlayacağız ve gayet de güzel olacak, geçecek sohbet. Bize biraz yaptıklarından bahseder misin her şeyden evvel? Yani belki de hiç bilmeyen, farkında olmayan insanlar vardır her şeye rağmen.
Evet. Her şeyden evvel dedin. Aslında evvel fanzin diye bir blogum var. İşte orada bir takım edebiyat efemeraları, alternatif kültüre ait efemeralar ve bir kesimi memnun etmeyecek paylaşımlarda bulunuyoruz. Bunun dışında Özgür Neşriyatları yıllardır takip ediyorum. Bu Özgür Neşriyatlar çok çeşitli, benim de çıkardığım ve işte kolektif olarak arkadaşlarla da yaptım. Ama en bilindiği Kuzey Yıldız Edebiyat Dergisi, Özgedir'in de içinde olduğu. Ardından Kuzey Yıldız Edebiyat Dergisi kapanınca Kadıköy'de Sonrasızlık diye bir fanzin çıkardık. Onun ardından da işte Pat diye bir internet oluşumumuz vardı. Tabii bloglara yöneldi artık fanzin hayatı.
Tam da onu soracağım ben. Fanzinle blogu nasıl ayırıyorsun sen ve fanzini nasıl tanımlıyorsun?
Valla bugün yani fanzini tanımlamak güzel bir soru. Fanzin şöyle, bir konunun fanı olan, bir konunun bir konuya ilgi duyan, bir konuya odaklanmaya çalışan özgür bir neşriyat olarak tanımlayabiliriz.
Ama artık bloglar daha mı?
Evet, içerik olarak ben
içerik olarak
şöyle düşünüyorum.
Daha mı revaçta?
Şöyle düşünebiliriz. İki kişinin olduğu yerde bir iktidar vardır. Fanzin olsa bile. Bugünkü iktidara eklemlenen fanzinler de var. Farkında olmadan yapıyorlar tabii bunu. Ama blokta böyle bir iktidar sistematiği yok. Yani çıkıyor ve yazıyor insan. Birbirini takip ediyor işte, paylaşıyorlar. Bu arada bloglardan sözü açmışken Blogspot'un engellenmesi
konusu. Evet, çok, onu da soracaktım.
Ne düşünüyorsun sen bu konuda?
Valla ne bileyim işte.
Düşünülecek bir şey var mı daha doğrusu?
Ne bileyim şey. Aleme rezil olmanın alemi yok. Bunu Borges defteri var işte. O da Blogspot üzerinden yayın yapıyordu. Aha. Benim kalp ve vicdan olarak bir olduğum bir gruptur. Onun bildirisinden aldım bu lafı. Şimdi buraya taşıdım. Mesela Borges defterini düşünebiliriz. İlginç özgür neşriyatların arasında.
Ciddi bir yayın olduğunu da söyleyebiliriz ayrıca.
Evet.
Türkiye'de hani seyrek rastlanan. Belki yanına çok hani bağlam olarak tutmasa da şey, futuristikadan falan bahsedebiliriz. Blog üstünde değilse de hani internet üzerinde doğru dürüst yayında bulunan, bir elin parmaklarının sayısını geçmeyecek kadar belki de bloglardan birisi.
Yani özgür neşriyat dediğimiz zaman böyle sözünü esirgememesi lazım. Ama tamamıyla da dağınık derbeder bir şey olmamalı. Yani mesela değil mi, bugün sizin atölyenize geldiğimde orada bir sürü fanzin vardı. 90'lardan tutun. Hatta 70'lerden bile bir şeyler vardı. Ben sanki gördüm öyle bir şeyler.
Evet.
İHA Polisi
mesela
kapaklı.
Çok benim ilgimi çekti. Yani bir fanzin çıkıyor 90'larda. İHA Polisi'yi anarak. Hatta neydi? İHA Polisi Underground.
Evet.
Bu arada İHA Polisi'den de bahsedeyim. Eski bir grafik tasarımcı. Duayen tabii. Yani duayen demeyeyim de öncülerden. Öncülerden. Yani Aslına bakarsanız bu yeraltı hafıza doğru bir proje. Biraz ben onunla ilgili bir şeyler dile getirmek istiyorum.
Evet, fikrini almak isterim. Meraklıyım yani o konuda.
Yani şimdi fanzin dediğimiz zaman 90'lardan bugüne kadar gelen bir süreç var. Bu süreçte bir şeylerin sonuna gelindi artık. Çünkü insanlar işte biçimsel özelliklerine fanzinli itibar etmeye başladılar. İçeriye fazla önem vermiyorlardı. Yani fanzincilerin bir derdi vardı. Derdi de şuydu: editörler onların sözlerine geçit vermiyorlardı. Onlar da biz kendi sözlerimizi, kendi ilgilerimizi, kendi odaklarımızı bu işte edebiyat sanat kahyalarından kurtulup
bilirkişi tahakkümünden çıkmak.
Evet, aynen öyle. Oradan kurtulup, o iktidardan kurtulup kendi kendimize yaparız. Ha, yaygın değil miyiz? Biz de fısıltı olarak yayılırız. Yani 100 bin, 200 bin basmayız da 5-10 basarız ama bizim fısıltımız, bizim söylediğimiz sözlerin içeriği daha kuvvetli mantığıyla ortaya çıktı. Yeraltı kelimesi benim artık kafama takılmaya başlıyor. Bunu sağda solda olur olmadık yerlerde hep dile getirdim. Sanki yeraltı bitti ya da hiç olmadı ya da şu anki yaşamsal karşılığı yeterince yok. İçerik anlamında, biçimsel olarak vardır tabii yani. Ama içerik olarak böyle bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Bunda da çok açık gönüllülükle söylüyorum bunu yani.
Bu o bir etikete doğru gitmeye başladı son zamanlarda özellikle. Hani seni, beni, onu, şunu yeraltı etiketiyle yaftalayıp bir şekilde artık vitrine çıkmaya hazır hale getirmek.
Evet.
Öyle bir eylem.
Yani vitrin demişken mesela isim vermeden söyleyeyim. Büyük bir yayın evinin hiç unutmuyorum yeraltı edebiyatı diye bir bölümü vardı. İşte bu büyük yayın evinin mağazası 3-5 katlı büyük bir şeydi. Efendime söyleyeyim, giriyorsunuz spotların altında işte yeraltı edebiyatı, güzel güzel ciltlenmiş kitaplar. işte önünde duruyorsunuz falan. Böyle bir endüstrileşme havasını ilk bu...
Seç beğen al mantığı.
Evet, ilk burada sezmiştim yeraltı edebiyatı anlamında. Ama tabii burada kitaplar söz konusuydu. Fanzinlere bu işler bulaşmamıştı. Fanzinler her zaman elden ele ve özgürce dağıtılmayı düşünmüşlerdi. O yüzden kitapçılarla fazla ilişkileri yok. Ama bu da biçimsel bir şey yani, elden ele gitmesiyle yani içerik.
Ama bir süre sonra sanırım o kitapçılarla olan ilişkiler biraz fazlalaşmaya başladı. Evet. Yani dirsek teması yoğunlaşmaya başladı.
Ya şeyi hatırlıyorum ben, Zeynep de bilir. Bu bir dönem hani marketlerdeki barkodlarla ilgili birçok çalışmalar yapıldı. İşte o barkodları efendime söyleyeyim hapishane direği gibi filan gösterdiler falan. Böyle bir kodlama şeyi vardı. Gerçekten fanzinler...
Kodlama imgesi, evet.
Evet, bir kodlama imgesi vardı. Gerçekten fanzinler yani edebiyatı ve sanatı düşündüğümde bunları birleştiren bir şey olarak fanzini düşündüğümde, zinleri, özgür neşriyatları düşündüğümde bu kodlamaları kıracak başka kodlamalarla ama derli toplu bir şeydi. Fakat şimdi bugünkü fanzinler içeriksel olarak bu kodlamaları kıramaz hale geldiler. Koda bu kadar niye taktım? O barkoda niye taktım? Şimdi giriyorsunuz bazı kitap evlerinde, bazılarında ama hepsinde değil. Bir çeviriyorsunuz fanzini, işte oraya bir kodlama koyulmuş. Bu eskiden insanların en nefret ettiği şeydi ama bugün sistemin içine giren mecburen yapılan bir şey haline geldi.
Hatta bir parçası.
Parçası oldu. Yani üstüne işte kod koyuyorlar filan. Ha, zaman zaman ben de bu sistemin içine girdim ama her zaman garipsedim. Yani her zaman garipsediğim bir şeydi. Yeni nesil bunu bu kadar garipsemiyor olabilir.
Bu yeraltı içi boşaltılmış bir kelime, kavramın içi boşaltılmış bir kelimecik olarak ortaya çıkışının sebeplerinden birisi de belki de geçmişinin çok iyi bilinmeyişi. Yani kavramsal geçmişinin bilinmeyişi. Sen bunun için bir şey söylüyordun. Köprü altı ile başlayıp.
Evet.
Nereye yani, giden?
Deniz altına
giden demiştin. Evet.
Şey de diyor Rafetler, su altı. Bizim diğer arkadaşlar hep su altı olarak da bunu ifade ediyorlar.
Köprü altı ile yer altını nasıl ayırıyorsun?
Şimdi evet. O bir ilginç bir hikaye. Aslında benim tanık olmadığım dönemlere ait konuşmayı pek sevmiyorum ama Biraz da tarihsel araştırma huyum var. Kurusun, kurumuyor, uyum, kurusun. Şöyle, yani yeraltı edebiyatı 90'larda bir meşrulaştı. Bir kuramı ortaya konuldu. İşte 101 fanzin sergisi karga kapsamında yapılmıştı. Altay Öklem'in çalışmaları.
Evet. Hatta bu konuda bir kitabı var.
Kitabı da var. Sonra işte Şehrin Kötü Çocukları, gene İtaki'den galiba. İsmini verdik yayın evinin ama olsun. İşte bu yeraltı edebiyatı o noktalarda alt kültürle, üst kültürle ve diğer bileşenleriyle falan derli topluca Altay Öktem tarafından ele alındı. Evet. Bir de çeşitli parçaları verdiler. Bu işte aslında yeraltı edebiyatının Türkiye'de yeraltı edebiyatı olduğu dönem. Yani kimse bilmiyordu bunun yeraltı edebiyatı olduğunu. İşte alt kültür nedir filan, bu alt dil, üst dil bunlar nedir? Bu pek bilinmiyordu ama Altay Öktem'in bu çalışmasıyla yeraltı edebiyatına yeraltı edebiyatı denmeye başlandı. Fakat bu çalışmadan itibaren bana soruyorsanız yaşamsal karşılığı zaten az olan bir şey azalmaya başladı. Çünkü Türkiye'de ben bir yeraltı edebiyatı olabileceğini düşünmüyorum. Yani ama bir köprü altı edebiyatı olabilir diye düşündüm. Ve 90'larda işte Galata Köprüsü'nün altı, Ortaköy gibi mekanlar, başka dehlizler, kuytularda bir kültür
vardı.
Ve bence sadece edebiyatla, şiirle filan ilerleyen değil, aynı zamanda kara kalemlerle, grafitilerle vesaire şeylerle, punkla, müzikle hepsi iç içe bir şekilde ilerleyen bir kültür vardı. Ama bu kültürü ben 80 sonrası ortaya çıkmış, yani siyasi koşullar sonrası ortaya çıkmış bir köprü altı kültürü, yani meydanlardan inenlerin masa başında yaptığı söylemler olarak gördüm. Ve bu devam etti. Devam etti. Ta ki işte ben 2000'lerin başına kadar filan devam etti. Evet. Hatta 2001-2002'yi de yeraltı edebiyatı anlamında iyi yıllar olarak görebiliriz.
Tabii nispeten bugüne nazaran.
Evet, ondan sonra işte dediğim bir endüstrileşme kafası ortaya çıktı. Yani farkında olmadan endüstrileşiyorlar. İçerik aynı, her şey aynı. Bir fanzinin diğerinden bir farkı yok. Oysa ki binlerce farkında olması lazım. Yani söylem olarak dil bile aynılaştı. Yani burada ben dili çok önemsiyorum. Yani Ece Ayhan diyor ya, aşk örgütlenmektir. Aslında dil örgütlenmektir. Şimdi bu kapsamda da artık bu iktidar ve gaddarlık karşıtlığını kaybedip bir endüstrileşmeye doğru gittiğine inanıyorum ben. İçeriksel olarak, biçimsel olarak değişik şeyler olabilir. Yani sanki böyle belirgin odak konuları yok. Dilde sorunlar var. Efendime söyleyeyim. Böyle bir
fan olmaktan,
bir odaklanmadan, ilgiden uzaklar. Vallahi uzaklar. Yani benim çalışmalarım da süper yakın değil 90'lar, yani 90'ların o odağına, o havasına vesairesine, ama kendince belli odak noktaları var, ilgileri var. Yani işte 491 diye bir şey yapıyoruz. Aslında bu bir Dadacı'nın işte bundan 80-90 yıl evvel başladığı bir şey.
291'den
491'e kadar geldi. İşte 291 yanılmıyorsam Paris'te, ardından 391 New York'ta, Galeri 391. İşte Türkiye İstanbul'da da Kadıköy'de de 491 olarak bir şeyler ortaya koyuyoruz. Yani ya da 491 olarak, 491 bizim algımız. Başka da, yani şimdi tabii bu
buradan denizaltına.
Denizaltına nasıl gidiyor orada?
Köprü altından denizaltına geçiş, yani bu süreçte yaşanan evet bozulmalar bunlar ve şimdi ne olabilir?
Yani benim denizaltı dediğim şey şu. Bir, tıpkı ikinci yeni şiir akımında filan olduğu gibi imgesel özgürlüğün yakalanması. Onun için de Yani artık yeni yer yok bu iş için. Bu iş daha derinlere gitmeli. Daha derin bir dille, sığ olmayan bir dille.
Köklerini bulmalı belki de. Değil mi?
Ya da yeni kökler oluşturmalı.
Ya da yeni kökler oluşturmalı.
Ama bir şey olmalı yani. Bir orijin olmalı. Bir temel olmalı. Gibi geliyor bana içeriksel olarak. Yeni deyince de bütünüyle saçmalayamayız. Yani bir derdi olmalı ve o dert artık yerlerde değil, yani derinlerde. Ben de işte dalga geçtim ya, yeraltı edebiyatı bitti, artık denizaltı edebiyatı var diye bir kendimce bir söylemde bulundum. Ya aslında bunun bir şeyi de var, hikayesi de var denizaltı edebiyatının. Hikayesi şöyle, ben bir zamanlar sahaftan bir tane argo sözlüğü diye bir şey buldum.
Aa, evet.
Böyle incecik bir argo sözlüğü. İlginçtir, Türk Dil Kurumu bunu neşretmiş. Aha. Yani zamanında ve 40'lı yıllara ait bir.
40'lı yıllar ve kimdi Ferit? İsim hafızam çok fena olduğu
şimdi
için.
Şimdi heyecandan ben de hatırlıyorum.
Ben de anımsayamıyorum ama çok çok fena yani. Çok, argo sözlük.
Çok önemli bir şeydi. Yani başka argo sözlükler de var.
Çok değerli bir şey.
Yani değeri şuradan. Şimdi yeni yapılan argo sözlükler, argo sözlüğü, birçok argo sözlüğü var. Mesela kimse bilmez Ali Püskülloğlu'nun bir argo sözlüğü var. İşte Hulki Aktunç'un şimdi yeniler, yani herkesin bildiği o. Onun bir argo sözlüğü var ama bu Türk Dil Kurumu'ndan
çıkmış.
Evet, bizzat çıkmış.
Çok da güzeldi yalnız.
Bir zat-ı şahane çıkmış diyeyim. Böyle bir ince bir kitap yapmış. Ben bunu sahaftan buldum.
Oluyor öyle kazalar ya.
İlginç olan şey şuydu. Üstünde imha yazıyordu şeyin. Yani imha edilmiş. Ve bir şeydi. Neydi? Bir gemi filosuydu. Denizaltı mıydı? Neydi? Öyle bir şeyin, bir şeyden imha etmişler. Yani tasnif sonrası çıkartmışlar bu kitabı. O da bir şekilde sahafa dönmüş, dolaşmış, gelmiş. O zaman ilişkilendirdim. Çünkü o argo başka bir dil. Ve işte o kitap şeyden böyle bir denizaltı filosu mu ne, tam hatırlamıyorum ama yani. O anda kafamda böyle bir düşünce çaktı. Kendimce ilişkilendirdim bu söylemi yani.
Aslında ben bir de şöyle de ilişkilendirdim. Senden ilk duyduğum zaman ve hani bunun üzerine ilk konuştuğumuz zamanlar, ki herhalde bir buçuk iki seneyi falan buluyor. Evet. O esnada aklıma da şu geldi, hani yeraltı edebiyatı tamam eyvallah, fakat yerin altında bulunduğun esnada öldüğün anlamına gelmiyor bu, yani üstün toprakla örtülmüyor. Evet. Nihayet yerin altında bir dehliz arıyorsun kendine, değil mi? Çünkü yerin üstündeki söylem, dil, imgeler artık seni kesmiyor, artık söylemek istediğine erişemiyorsun bu noktadan ve bir başka dehliz arıyorsun sığınabileceğin. Ve rahatça yazabileceğin, rahatça söyleyebileceğin, çalabileceğin ve bunun için yapıyorsun bunu. Yine nefes alıyorsun. Yine aynı havayı teneffüs ediyorsun. Yerin üstündekilerle aynı havayı teneffüs etmek mecburiyetinde kalıyorsun. Çünkü yine hava var ortamda ama denizaltı dediğin zaman o iş değişiyor. Yani ben diyorsun öyle bir noktaya götürüyorum ki artık bunu ben sizin gibi değilim. Tırnak içinde gibi değilim. Artık kendimim ve ben burada soluklanıyorum. Yani sizin soluklandığınız, sizin beslendiğiniz damar artık burada yok. Ben başka bir yere doğru gidiyorum anlamını da çıkarttım. Yani öyle bir hisse kapıldım denizaltını duyunca. Ve bunu kendi düşüncelerimle de şöyle bağlantılandırdım. Artık görüyorum ki ben öyle bir noktaya vardık ki hani şu köke inemeyen, buradan köklenemeyen her türlü hareket bir şekilde askıda kalmak durumunda. Sanki o bir janjanlı ambalaj kağıtlarıyla sarınıp filan ve bir gösterge haline getirilip satılacak bir ürüne dönüştürülmek mecburiyetinde, istemese de bu yola doğru gidiyor.
Evet, metalaşıyor aslında.
Yani. Oysa çağın gereği olarak böyle bir şey oluyor ve sistemin baskısı yüzünden oluyor. Ancak kendisi olan, hakiki olan ve artık bugün yine paylaşmıştım bir şekilde bunu ve şey geldi aklıma da, hani devletin ve başka resmi kanalların devlet derken bahsettiğim şey kurumsallık kastım.
Evet.
Yani bu, burada bahsettiğimiz başka yayınlar da söz konusu olabilir. Edebiyatta devlet kavramının filan da onaylamadığı, artık varsaymadığı ve hakiki olan ama gerçekten orada var olan, dokunulabilir olan ve heykeli dikilmeyecek ama soluk alıp veren ve denizin altında soluk alıp veren heykellere, gerçek heykellere ihtiyaç var çıkış için. Böyle düşünerek
seni söylemenin... Böylesi bir imgeleme, böylesi böyle bir evren tasavvuru. Aynen öyle. Yani böylesi bir evren tasavvuruna ihtiyacımız var.
Aynen, aynen.
Ve bu yani bence fanzinler eskiden bu evren tasavvuruna dille, tabii dil, yani ben dili içeriksel olarak çok önemsiyorum. Bu evren tasavvuruna hizmet eden bir dille yazılıyordu.
Evet.
Şimdi yazılmıyor. Yani endüstrileşmiş bir dil var. Endüstrileşmiş bir imgelem. Endüstrileşmiş bu, yani niye bundan rahatsızsın endüstrileşmişten falan diye düşünürsek aslında şu, bunun temel prensiplerinden rahatsızım. Yani mesela standartlaşma en temel prensibi endüstri uygarlığının, rahatsızım. Efendim söyleyeyim, azamileştirme rahatsızım, merkezileştirme rahatsızım. Bunlardan rahatsızım ve bunlar maalesef özgür neşriyat diye geçinen oluşumlara da yansımış durumda.
Bir de bugün Nazım Hikmet'ten konuştuk.
Ha evet.
Ondan da ben bir kısa bahsedelim istiyorum. Çünkü aslında ilk fanzin...
Benim kafamda öyle.
Benim kafamda da öyle.
Evet.
İşi araştırıp içine girdikçe öyle bir durum yakaladım. Onu,
evet, onu
paylaşalım
söyleyeyim.
İstiyorum.
Tabii tabii. Şöyle işte Zeynep bana İHAP Hulusi'nin adına işte İHAP Hulusi Underground diye bir fanzin çıkmış 90'larda. Gerçekten çok sıkı bir şey. Yani böyle gerçekten çok beğendim ve bir fotokopisini alırım Zeynep'ten diye düşünürken aklıma birden şey geldi. İşte Nazım Hikmet açlık grevine başladığı zaman Bursa cezaevinde, ikinci açlık grevine, Nazım Hikmet adında bir bildiri, bir neşriyat çıkıyor.
Orhan Veli.
Evet.
Var.
Şimdi o neşriyatın içinde
birçok isimler, evet.
Birçok isim var, birçok mahlas da var tabii.
Tabii.
Ama mesela şey ilginç, yani Orhan Veli'nin, Oktay Rıfat'ın ve Melih Cevdet'in Nazım'la birlikte işte iki günlük açlık grevine başladığı yönündeki bildiriyi o neşriyatta yayınlaması. Yani şöyle düşünün, iki parça bir şey, adı Nazım Hikmet. Önemli şairlerin isimleri var ama mahlaslarla yazılar da var. Tam bir fanzin kafası diye düşündüm ve bence benim kafama göre ilk fanzin olarak bunu gördüm. Kendimce de böyle söyledim. Yani fanzin demeyeyim de bir özgür neşriyat olarak gördüm bu.
Tabii tabii, aynı çerçeve içine alınabilir bir şey nihayetinde. O mantıklı da, evet.
Yani ben blog olayını çok önemsiyorum. Yani interneti çok önemsiyorum. Blogların...
Pek sana bir şey sorabilir miyim? Madem buraya giriyorsun, ben de şunu önemsiyorum mesela. Biz Yeraltı Hafıza diye bir proje yürütüyoruz. Evet, PDF formatında, yani elektronik formatlarda, başka formatlarda da bulunabilir. Zaman içinde geliştirilen formatlar olabilir. Bunları da topluyoruz elbette. Zaten birkaç aşama oluşturuyoruz. Hani elektronik ortama da aktaralım falan diye düşünüyoruz ama... Mikrofilmlere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü hani müzecilik, koleksiyonculuk mantığında böyle bir şey var zaten. Mikrofilm esas ve kaybedilmemesi gereken fiziksel olarak fanzinin ya da koleksiyonu yapılan şeyinin bulunması. Bu durumda sen ne düşünüyorsun? Yani internet mi yoksa basılı olarak bulunma hali falan mı?
Vallahi yani çok zor bir soru. Çok zor bir soru tabii de... Ben interneti tercih ediyorum ve pek tabii orada yazılanlar da yazı, orada yazılanlar da gözle okunabiliyor. Önemli olan düşünceyi dolaşıma sokmak, imgeyi dolaşıma sokmak.
Ve en hızlı da artık bu şekilde yerini buluyor.
Yerini buluyor. Ben interneti çok önemsiyorum. Teknik özellikleri de çok kuvvetli
tabii,
internet.
Tabii tabii, bu yansınamaz
tabii. Yani aramalar olsun, hatta... Hatta Envivo diye bir program var. Bağlamlı arama bile yapabiliyorsunuz. Konulara bölüp, üzerinde çalışıp.
Hı hı.
Evet, benim söyleyeceklerim aslında bu kadar.
Yani internet üzerinde bulunması değerli.
Ben değerli buluyorum. Yani dijital ortamda bulunması çok değerli buluyorum. Dijital
paylaşım ortamda. Açısından da bakarsak evet bir bakımdan öyle fakat
tabii,
hani.
Tabii yani hı-hı. Ama teknik olarak da çok değerli. Hı-hı. Yani ben araştırmalarımı, metin analizlerimi, söylem analizlerimi işte dijital ortamda daha rahat yapıyorum.
Anlıyorum. Hı-hı.
Teşekkür ediyoruz Zafer.
Ben teşekkür ederim. Umarım.
Ben ayrıca bugün atölyede giriştiğimiz hoş sohbet için de epey bir zaman olmuştu görüşmeyeli.
Evet.
Hem onun için teşekkür ederim hem buraya kadar zahmet ettin geldin filan. Çok teşekkür
güzel
ederiz yani.
Güzel bir
çok da hoş
oldu.
Bir sohbet oldu sağ ol.
Ben de hem ikinize hem de Açık Radyo ekibine çok teşekkür ediyorum.
İyi
Açık
akşamlar.
Herkese iyi akşamlar.
Yeraltı Hafıza. No Replika Kolektif hazırlıyor ve sunuyor.